Bugün yeni bir vasili sene başlıyoruz. Heyecanlı olabilirsiniz isterseniz. Yeni bir vasilisini başlıyoruz. İsmi İsa'ya işaretler. Evet, İsa'ya işaretler. Ve eski antlaşma ve peygamberler nasıl İsa'ya öngördüklerine bakarız. Ve aynı zamanda İsa gelince önceden bildiklerini nasıl tamamlandığına da bakarız beraber. Çünkü İsa hem eski antlaşmadaki vaatleri tamamlamaya geldi, hem de yeni bir çağın gelişini ilan etmeye geldi. Değil mi? Evet, o zaman ona bakmak istiyoruz hep beraber ve serimizde 3 vaaz yapılacak. Ben tabii ki bugün paylaşıyorum. Haftaya Andy paylaşacak ve ondan sonra 3. vaazımız için Mark paylaşacak. Noel'den hemen önce 23 Aralık ve işte bu dizi Noel'e kadar bizi götürecek. O yüzden Noel için hazırlık sayılır. Ve amacımız ne peki? Yani bu Siri'den amacımız ne? Tanrı bildiğimiz gibi kendini yüceltmek ve bize umut ve kurtuluş sağlamak için tahrip boyunca çalışmaktadır. Hamdolar olsun. Ve bu Siri tasarısını kavrayalım ve beraber hayran kalalım diye okumak istedik, beraber çalışmak istedik. O yüzden ilk başta başlangıçtan başlayalım. Çok iyi bir başlangıç noktası çünkü. Ve Matta 1, 1. bölüm, yani eski antlaşmanın ilk sayfalarından başlayarız. Matta 1, 1. 1. bölüm, 1. ayetten okuyacağız. Ama okumadan önce, ilk önce Matta kitabının arka planını biraz anlatmak istiyorum. Çok önemli çünkü. Ve Matta büyük bir ihtimalle İsa'nın 12 öğrencilerinden biriydi. Ve bu kitap İsa'nın ölümü ve dirilişinden teşekkürler. Sonra yazdı. Yani her şey olup bitenleri anlatmak için yazdı. Ve amacı neydi? Neden bu kitabı yazdı Matta? Biliyor muyuz? Aslında Tevrat'ı, yani göstereyim, eski antlaşma dediğimiz Tevrat'ı kabul eden ama İsa Mesih olarak tanımayan kişilere yazıyordu Matta. Ve onları İsa'nın gerçekten bütün dünyanın Mesih'i ve kurtarıcısı olduğunu anlatmak istedi, göstermek istedi, hatta ispatlamak istedi eski antlaşmayı kullanarak. Yani bir şekilde Yahudilere bunu diyordu: tamam, buraya kadar biliyorsunuz ama artık dahası var, devamı var, haberiniz var mı? Öyle bir şekilde anlatmak istedi. Aslında bence biraz filmler gibi, filmleri çok seviyorum, filmlerden bahsedeyim biraz. Bazen filmler trilogy olarak ya da seri olarak çıkıyorlar, değil mi? Mesela en meşhur olan herhalde Yüzüklerin Efendisi. Evet, evet, ben de çok seviyorum. Hem de bu hafta herhalde, evet, öyle mi? Tamam, Hobbit, yani başlangıcı çıkacakmış. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir de aynı zamanda Alacakaranlık diye bir seri çıktı. Tabii ki herhalde son kısmına çıktı. Ve aslında biraz sanki birinci veya ikinci filmini gördüler Yahudiler. Ama son kısmına çıktığını bilmiyorlardı. Yani birinci ya da ikinci filmini izlediler. Ama hala Frodo'ya ne olacağını bilmiyorlar. O zaman Matta habercilik yapıyor. Anlatıyor. Son kısmına çıktı. Mutlu sona geldi. Haberiniz var mı diye. O zaman anlatmak istedi. Peki İsa'nın Mesih olduğunu ispatlamak isterse Matta nereden başlasın? Aslında bayağı eski zamanlardan başlıyor. Ve şimdi ben okumak istemiyorum aslında bu metni. Çünkü bayağı zordur. O yüzden gizli bir arkadaştan yardım isteyeceğim. O yüzden Matta 1. bölüm 1'den 16'ya kadar dinleyelim.
Matta bölüm 1. İsa Mesih'in soyu.
İbrahim oğlu, Davut oğlu, İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt şöyledir. İbrahim İshak'ın babasıydı. İshak Yakup'un babası. Yakup da Yahuda ve onun kardeşlerinin babasıydı. Yahuda Tamar'dan doğan Peres ve Zara'nın babasıydı. Peres Hesron'un babası. Hesron da Ram'ın babasıydı. Ram Aminadab'ın babası. Aminadab Nahşon'un babası. Nahşon ise Salmon'un babasıydı. Salmon Rahav'dan doğan Boaz'ın babasıydı. Boaz Rut'tan doğan Obed'in babası. Obed de Yeşay'ın babası. Yeşay da Kral Davud'un babasıydı. Davud, Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı. Süleyman, Rehavam'ın babası. Rehavam, Abiya'nın babası. Abiya da Asa'nın babasıydı. Asa, Yehoşafat'ın babası. Yehoşafat, Yoram'ın babası. Yoram, Uziya'nın babasıydı. Uziya, Yotam'ın babası. Yotam, Ahaz'ın babası. Ahaz da Hizkiya'nın babasıydı. Hizkiya, Maneşe'nin babası. Maneşe, Amon'un babası. Amon ise Yoşiya'nın babasıydı. Yoşiya, Babil'deki sürgünlük zamanında doğan Yekonya ve onun kardeşlerinin babasıydı. Yekonya, Babil'deki sürgünlükten sonra doğan Şaltiel'in babası. Şaltiel ise Zerubabel'in babasıydı. Zerubabel, Abihut'un babası. Abihut, Elyakim'in babası. Elyakim de Azor'un babasıydı. Azor, Sadok'un babası. Sadok, Ahim'in babası. Ahim ise Elihud'un babasıydı. Elihud, Elazar'ın babası. Elazar, Matan'ın babası. Matan da Yakub'un babasıydı. Yakup, Meryem'in kocası, Yusuf'un babasıydı. Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu. Buna göre İbrahim'den Davud'a kadar toplam 14 kuşak, Davud'dan Babil'e sürgünlüğe kadar 14 kuşak ve Babil'e sürgünlükten Mesih'e kadar da 14 kuşak geçti.
İsa Mesih.
Sesim değişmiş. Türkçem de güzeldi. Çok iyi oldu. Şimdi neden ben okumak istemediğimi anladınız herhalde. Pardon, Süleyman. Şimdi hayal edelim, tamam mı? Mesih'i bulmak ve atamak isteyen bir kurul var. Tamam, masada oturuyorlar. Mesih'i bulmak ve atamak istiyorlar. İlk önce taleplerin belgelerine ve evraklarına bakacaklar, değil mi? Yani görüşmeler genelde öyle oluyorlar. Evraklar ilk önce. Ama tabii ki Türkiye'de anladığım kadarıyla tanıdıklarınız da çok önemli, doğru mu? Tanıdıklar, torpil kavramı bayağı yaygındır, değil mi? ve özellikle İstanbul'da, çünkü İstanbul köy gibi değildir. Yani herkes herkesi tanımıyor. O yüzden herhangi bir torpiliniz, tanıdığınız olursa çok faydalıdır. Hatta gerekiyor. Mesela, hayal ediyorum, Sabancı ailesinin bir arkadaşı büyük bir ihtimalle kolaylıkla Sabancı Üniversitesi'ne girebilir. Değil mi? Hayal ediyorum. Veya Acun var ya, Acun Ilıcalı. Herhalde onun bir tanıdığı, bir arkadaşı varsa isterse kola reklamlarda çıkabilir. Veya televizyonda çalışabilir. Değil mi? Veya Sezen Aksu'yu tanıyor musunuz? Müzisyen olabilirsiniz. Değil mi? Ve öncelikle Matta İsa'nın çevresini, yani tanıdıklarını, bağlantılarını göstermek istiyor. Ve tanıdıkları var mı diye soruyor. Torpil şansı var mı Mesih konusunda? Ve ilk ayet ne diyor? İbrahim oğlu, Davut oğlu, İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt şöyledir. Bir saniye duralım. İlk kelimeler İbrahim oğlu ve Davut oğlu, değil mi? Ve bu isimler neden mühim? Neden manalı? Yahudilere göre vaat edilen Mesih İki yol aracılığıyla gelecekti. Ve İbrahim'i hatırlarsak Tanrı'nın kutsal halkının babası olmaya seçildi İbrahim. Değil mi? Yani hatırlıyorsak tarih derslerimizden belki de. Ve Tanrı'nın vaat ettiği buydu. Yaratılıştan okuyorum. Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin. Ne güzel bir vaat. İşte Tevrat'a inananlara göre Mesih'in İbrahim'in soyundan bütün dünyayı bereketleyecek biri olarak geleceğine inandılar. Yani bir İbrahim oğlu beklediler aslında. Ve aynı şekilde Tanrı Kral Davut'a da bir vaat daha verdi. Farklı bir vaat vermişti. Hatırlıyor muyuz? Tanrı, sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim dedi. Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Ve ilerisine geçersek, soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak. Tahtın sonsuza dek sürecektir. Ve tabii ki Kral Davut'un kendi oğulları vardı. Belki de biliyoruz. Mesela Süleyman vardı. Ve onlar Davut öldükten sonra tahta çıktılar ve kral olmaya başladılar. Ama Yahudiler İsa'nın zamanlarında bir kurtarıcı daha bekliyorlardı. Onlar işgalden ve onları özgür kılacak birini arıyorlardı. Ve o beklediği kişiye ne derlerdi? Davutoğlu derlerdi. O zaman onlar da bir Davutoğlu bekliyorlardı. Ve burada inanılmaz bir şekilde Matta hemen İsa'nın kimliğini ortaya çıkarıyor. Bam diye. Hem İbrahim oğlu yani dünyaya bereketleyecek olan hem de Davutoğlu. Herkesin beklediği kurtarıcı İsa Mesih. Bence çok iyi bir başlangıç oldu görüşmesine. Ve ne demek peki? İnanılmaz bir şey. Eski kullandığım yani ilk kullandığım örneğe dönersek sanki Sabancı Üniversitesi'ne girmek isteyen Sabancı ailesinin bir arkadaşı değil, Sabancı ailesinden biridir. Yani aileden biridir. Ya da televizyonda çalışmak isteyen Acun'un arkadaşı değil, Acun'un çocuğudur. Çünkü bildiğimiz gibi aileden biri olmak herhangi bir torpilden daha iyi. Değil mi? Aileden biri olabilirsek her şey süper. Tamam. O zaman İsa Mesih olabilmek için doğru ailede bulunuyor. Hem İbrahim oğlu hem Davut oğlu. Başladık. Ama tabii ki söz konusu olan sadece isim olarak doğru ailede bulunmak değil, özellikleri, karakteri de önemlidir, değil mi? Ve bence karakterden bahsedeceksek aileden de bahsetmemiz gerekiyor. Ne diyoruz? Armut dibine düşer. Evet. Ve ben de bir şey anlatmak istiyorum. Benim annemin ismi Penny. Penny, tamam mı? Ve onunla tanışırsanız bir gün bence hemen annemin olduğunu anlarsınız. Çünkü birbirimize çok benziyoruz. Fiziksel olarak benziyoruz. Konuşma tarzımız aynı. Hatta iki hafta önce herhalde bildiğiniz gibi İngiltere'deydik ve ailemle kalıyorduk. Ve ben sabah kalktım, mutfağa gittim. Girdim, Mark oradaydı, kahvaltısını yapıyordu. Ben bir selam vereyim dedim. Aa, günaydın Mark dedim. Mark da bakmadan, aa günaydın Penny dedi. Beni anne mi sandı? Çok kızdım ona. Herhalde çok benziyormuşuz. Evet. Kahvaltısı çok kötüydü ondan sonra. Ama aynı zamanda karakter olarak da benziyoruz ben ve annem. Mesela annem sohbet etmeye çok seviyor, çok konuşkan biri. Ben de öyleyim. Aynı zamanda çok yaratıcı biri. Yani yaratıcı olmayı seviyor. Ben de öyleyim. Şimdi tabii ki anneme bakarak benim tam kim olduğumu ya da nasıl olduğumu anlayamazsınız. Ama aynı zamanda onun da karakterim ve kimliğimle ilgili ipucular var ve izler var. Ve aynı şekilde İsa'nın soykaydına baktığımızda nasıl bir kimliğe sahip olacağını tahmin etmeye başlıyoruz. Yani ipucular var. Örneğin İbrahim, belki de göremeyiz ama İbrahim vardı. İmanla doluydu. İmanımızın babası sayılır, değil mi? Ne diyor kutsal kitap? Avram Rab'be iman etti. Rab bunu ona doğruluk saydı. Yani iman var. Boğaz'a geçersek, Boğaz'ı tanıyor musunuz, hatırlıyor musunuz? Rut'un, adaşımın hikayesini bilirseniz, Boğaz onu kurtardığını da biliyorsunuzdur. Aslında Rut çok zor bir durumda kaldı ve Boğaz kahraman gibi geldi, onu kurtardı. Ve özel bir terim var bunun için ama okumam gerekecek. Boğaz, ailenin muhtaç kalan üyelerini korumakla yükümlü yakın akrabaydı. Yani Türk kültürüne bakarsak abilik gibi aslında. Rut abilik yaptı. Boğaz abilik yaptı Rut'a. Ona baktı ve evet, bir sorumluluk vardı onda. O zaman iman, abilik. Kral Davut, Rabbin gönlüne uygun biri olarak tarif edildi. Çok güzel bir şey aslında. Süleyman, Rabbin varlığına yakın olabilmek için bir tapınak inşa etti, değil mi? Yani inşa ettirdi daha çok herhalde. Asa da vardı. Asa bir kraldı. Yeni öğrendim onu. Ve kralıyken onun halkı Tanrı'yla bir antlaşma yaptılar. Nasıl bir antlaşma? Bütün yürekleriyle, bütün canlarıyla atalarının Tanrısı Rab'be yöneltmek için antlaşma yaptılar. Çok güzel bir şey. Ya isimleri saymaya devam etmeyelim. Çünkü saatlerce sayabiliriz tabii ki ama anlatmak istediğimi anladınız herhalde. Yani Matta İsa'nın karakterinin gözlerimize ilişmesini istiyor. Bir anda olsa kavramamızı istiyor, tahmin etmemizi istiyor nasıl olacağını. Ve İsa'nın ailesi yüzyıllarca Rabbin yollarında yürümekte çalışıyordu. Mükemmel olduklarını demiyorum ama çalışıyorlardı bir şekilde. Tanrı'ya benzemeye çalışıyorlardı. Ve Matta bence bunu ima ediyor. Tanrı'ya benzerlik İsa'nın kanındadır. O zaman İsa doğru ailede bulunuyor. İbrahim oğlu ve Davut oğlu. Ve aynı zamanda o Tanrı'ya benzerlik İsa'nın kanında olacağını tahmin etmeye başlıyoruz. Ve bu noktalar belge olarak Matta tarafından bam diye masaya konuluyor görüşmede. Mesih olabilir mi bu kişi? Sizce olabilir mi diye soruyor bize. Peki, soykaydından İsa'nın özel bir olduğunu biliyoruz artık. Ama Matta daha büyük bir adım atmamızı istiyor. Daha büyük bir kavramı anlamamızı istiyor. Çünkü ortada çok tuhaf bir şey var. Fark ettiniz mi? Soy ağacının sonuna varınca bunu okuyoruz. Belli bir şekli vardı tabii ki. Azor, Sadok'un babası. Sadok, Ahim'in babası. Ahim ise Elihud'un babasıydı. Elihud, Elazar'ın babası. Elazar, Matan'ın babası. Matan da Yakup'un babasıydı. Yakup, Meryem, Meryem nereden çıktı? Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Tamam, değişik bir şey. Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu. Tamam, sistemimiz biraz bozuldu yani. Özel bir şey oluyor herhalde. Yani o zaman Yusuf'un çocuğu değil midir? Yani kimmiş peki bu İsa? Nasıl olur da bu soy kaydına sahip oluyor ama babası Yusuf olmuyor? Enteresan. Ve hikayenin devamını okuyalım beraber. Acaba Matta bize ne öğretecek şimdi? O yüzden Matta genelde gene de Matta'dan okuyalım, hikayenin devamını anlayalım, öğrenelim beraber. O zaman Matta 1, bölüm 1, 18'den sonuna kadar. İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Biliyorsunuz galiba bu hikaye. Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğunu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davutoğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adına İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adına İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu. İyi bir fikir bence. Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu. Tamam, Matta şimdi İsa'nın tahmin ettiğimizden, düşündüğümüzden daha mühim, daha özel olduğunu anlatmak istiyor. Öğrenmemizi istiyor. Ve bu sefer İsa'nın gerçek kimliğini tam anlayalım diye bizlere ipucu veriyor gene. Tamam mı? İpucular gelecek şimdi. Birinci ipucu, İsa'nın kimliği nedir diye. Birincisi, Meryem kutsal ruhtan gebe kaldı. Sırıdan bir şey değil bu tabii ki. Yani Matta Meryem mucizevi bir şekilde gebe kaldığını anlatıyor. İpucu bir. İkinci ipucu İsa'nın kimliğiyle ilgili. Meleğin gelişi ve Yusuf'u Meryem'le kalmayı ikna etmesi. Şimdi acaba aramızda meleği gören var mı? Meleği gördünüz mü? Belki bir iki kişi görmüş olabilirler. Bilmiyorum. Ama tabii ki melekler doğaüstü varlıklar. Yani her zaman görünmez. Değil mi? Ama bu olay öyle bir ayrıcılığa değer. Tanrı'nın habercisi şahsen bu olayla ilgileniyor. Özel bir şeyin olması gerekiyor bence. İkinci ipucu o. Ve bu ipucular, üç, yetersiz diyorsanız meleğin dediği de ekleniyor değil mi? Ne diyor melek? Adına İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur. Wow! Melek geliyor ve konuşuyor. İnanılmaz yani anlattıklarını. Gerçekten hayran kalıyoruz onlara. Şimdi bildiğimiz gibi Yahudiler bir halaskar, bir kurtarıcı arıyorlardı değil mi? Ama meleğe göre İsa daha büyük bir amaçla geldi. Ya sadece onları kurtarmak için değil de meleğe göre günahlarından kurtarmaya ve dolayısıyla yaşayan Tanrı'yla bir ilişki sağlamaya geldi. Wow. Ama demesi kolay da nasıl olabilir? Yani bir adam o kadar büyük bir amaç nasıl tamamlar, nasıl yerine getirir? Ve Matta'nın ipuculardan ne sonuca geliyoruz? Yani gerçeği keşfedebildik mi acaba? Ve şimdi bence Matta'nın doruk noktasına geldik. Matta 1, 22-23'e kadar okuyalım. Bütün bunlar, bütün ipucular, her şey Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözün yerine gelmesi için oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Onun adına İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimle demektir. Ve bu peygamberlik sözü birçok sene önce evvel verilmişti. Yeşaya peygamberin söylediği bir söz bu. Ama Matta o peygamberlik sözüne bakıyor ve ne kadar derin bir anlamı taşıdığını ve İsa gelince tamamlandığını fark ediyor. Anlıyor, kavruyor, alıyor ve yazıyor. Meryem doğurduğu zaman yalnız Tanrı'nın bir vaadi yerine getirmek için değildi. Tanrı'nın kendisini bizlere getirmek içindi. Fark görüyor musunuz? Sadece bir vaat yerine getirmek için değil de Tanrı'nın kendisini bizlere getirmek içindi. Çünkü İmmanuel sadece mecazi bir kavramı değil. Aslında gerçeği tarif eden bir kelimedir. Tanrı gerçekten artık bizimledir, aramızdadır. İsa'nın atları yüzyıllarca Tanrı'yı arıyordu. Ona benzemeye çalışıyordu bir şekilde. Fakat çabaları o bekleyiş daha erdemli bir kişinin gelmesiyle tamamlanmadı. Nasıl tamamlandı? Tanrı'nın kendi gelişiyle tamamlandı. İnanılmaz. Görünmez Tanrı'nın görüntüsü odur, diyor Kutsal Kitap. Ve işte içinde doğduğu aileye göre İbrahimoğlu ve Davutoğlu, değil mi? Ama asıl ruhsal kimliğine göre kimmiş? Göksel yerlerden gelen, mucizevi bir şekilde doğan Tanrı oğludur. Wow! Çünkü Tanrı tüm doluluğunun onda bulunmasını uygun gördü, diyor Kutsal Kitap. Soy kaydında anlık gördüğümüz o karakterler, o Tanrı'ya benzerlik artık tamamlığıyla gelmiştir. Ve İbrahim'in aldığı vaate göre yalnız o aileyi, o Yahudi halkına bereketlemek için değildi. Aslında herkesi bereketlemek içindi. Bütün dünyanın beklediği ve arzu ettiği kurtarıcı gelmiştir. Tanrı'nın büyük amacı kendisiyle birlikte ortaya çıkıyor. Wow. Harika bir müjde, değil mi? Peki, İsa Mesih nasıl bütün dünyaya bereket getiriyor? Onu bir soralım. Son olarak. Ve Tanrı'nın çocuklarıyız biz. Biliyor musunuz? Tanrı olası olmayan dünyanın seçmediği kişileri ailesine eklemeye seviyor. Bir de hamdlar olsun diyoruz, değil mi? Çünkü biz de buradayız sonuçta. Ama İsa'nın soy ağacında da görüyoruz. Fark ettiniz mi acaba? Olası olmayan kişileri. Bir bakalım. Matta 1'den bölüm 1'den 17'ye kadar gene. Tamam, onların arasında bakabilirsek, bilmiyorum ama. Onların arasında sevgili arkadaşımız Yakup vardı. Yakup artık tanıyoruz değil mi kilise olarak? Çünkü eski vasilimiz onunla ilgiliydi. Yakup, hilekar. Hilekar. Yani adam gibi olmayan bir adam. Açıkçası. Değil mi? Ama İsa'nın soy kaydında bulunuyor. İnanılmaz bir şey bence. Biraz geçersek Tamar diye bir kadın vardı. Tamar'ı tanıyor muyuz? Bilmiyorum ama yeni öğrendim bunu. Kayınpederini kandırıp onunla yatan bir kadındı. Rahav kötü kadındı. Ruth, onun hikayesini biliyor musunuz? Adaşımın. O farklı bir tanrıyı tapınan bir ulustan geldi. Ama Tanrı'nın halkına dahil edildi ve Tanrı'ya tapınmaya başladı. Wow. Uriya'nın karısı dediği, ismini hatırlıyor muyuz? Batşeva. Batşeva. Batşeva ne yaptı? Kocası savaştayken Batşeva onu aldattı ve Kral Davut ile birlikte oldu. Ve ataerkil bir toplum arasında kadınların yer alması bile inanılmaz. Wow. Yani anlatmak istediğimi anladınız gene herhalde. Tekrar saymaya devam etmeyelim ama Tanrı olası olmayan, sıradan, hayattan mezun olmuş insanları seviyor. Çok şükür. Ve ailesine eklemeye sever. Fakat bildiğimiz gibi insanoğlu olarak günahımız, utancımız bizi Tanrı'dan uzak tutuyor, değil mi? Yani günah maalesef Tanrı ile bizim aramızda duruyor engel olarak. Ama meleğe göre İsa Mesih neden geldi? Hatırlıyor muyuz? Neden geldi? Halkını günahlarından kurtarmak için geldi. Yani mükemmel Tanrı utanç ve günah dolu çocuklar ailesine kabul edemez, biliyoruz. Yani olduğumuz gibi giremeyiz. Ama İsa günah kaldırmak için geldi. Ve İsa gelince, çarmıhta ölünce insan ile Tanrı ilişkileri engelleyen günahımızı kaldırdı o. Wow. Neden? Niçin? Niçin kaldırdı acaba? Herkes artık Tanrı'nın ailesine dahil edilsin diye. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. Bizi şimdi Tanrı'yla barıştırmış olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın kendisiyle de övünüyoruz kutsal kitaba göre. Ve İsa'yı Mesih ve kurtarıcı olarak kabul ettiysek, ölümü sayesinde artık günahkar değiliz, aklandık. Ama bundan başka Tanrı'yla barıştık, aramızda artık engel yok. Onun ailesine girebiliriz, oğlu ve kızı gibi. E aslında biz her ay yaşam grubu olarak Şeref abinin evinde toplanıyoruz. Çok güzel bir akşam oluyor. Ve onun salonunda her tarafta, her duvarda fotoğraflar var. Gittiyseniz biliyormuşsunuzdur. Atıları var. Hatta ailesi var. Yani fotoğraflar her tarafta duruyor. Ama yavaş yavaş yeni fotoğraflar da gelmeye başladı. Evet, benim düğün fotoğrafım bile var. Biz artık Şeref abinin ailesine dahil olduk. Ne güzel değil mi? Çok hoşuma gidiyor. Ve aynı şekilde Rab da bizi çocukları arasında sayıyor artık. Fotoğrafımızı gösteriyor meleklere. Bak çocuğuma diye. Ama dahası var. Mirasçılarız. Galatyalılarda ne okuyoruz? Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Ve eğer Mesih'e aitsiniz, ilerisine geçiyorum, o zaman İbrahim'in soyundansınız. Vaade göre de mirasçılarsınız. Şimdi fiziksel, insani ailemize bakarsak ne görüyoruz acaba? Yani ben daha önce annemden bahsetmiştim. Yani nasıl ona benzediğimi de anlatmıştım. Yaratıcı, konuşkan, öyle özelliklerden bahsetmiştim ama dedem mesela ona bakarsanız çok inatçı ve isyankar bir adam olmuş. Ve bana baktığınızda ve Mark'a sorarsanız maalesef o özellikler bende de bulunuyor. Maalesef. Sonra ödeyeceğim seni. Sağ ol. Varmış, var. Gerçekten var. Maalesef. Ve herhalde her aile öyledir. Değil mi? Yani ailelerimizde iyi nitelikler var, iyi özellikler var. Ama onlarla yan yana maalesef kötü nitelikler, kötü alışkanlıklar var. Bazen daha çok Kral Davut'a değil, Yakub'a benziyoruz. Daha çok Meryem'e değil, Rahav'a benziyoruz. Doğal olarak. Ama iman ettiysek artık ruhsal bir şekilde İsa'nın soy ağacının devamı biziz. Biziz. İsa Mesih abimizdir. Ne demek peki? İman ettiğimizde yeni bir aileye benzemeye başlıyoruz. Tanrı'ya benzemeye başlıyoruz. İsa Mesih'e benzemeye başlıyoruz. Yani ben korkaktım. Ama artık daha cesur olmaya başlıyorum. Buradayım mesela. Bunu yapıyorum. Ailemde inatçılık var. Ama yavaş yavaş abime bakarak alçak gönüllülükle davranmaya başladım. Neden? Çünkü ben artık Ruth ya da Gül'den daha büyük bir kimliğe sahip oldum. Ailesinden daha büyük bir aileye üye oldum. Tanrı'nın mirasçılarıyız. Onda ne varsa bize aittir. Nitelikler dahil. Hamdlar olsun. Nasıl fiziksel abilerimizden öğrenirsek artık abimiz İsa örneğimiz oluyor. Ve hamdlar olsun çünkü ondan süper bir şey bu. Ondan alacağımız mükemmeldir. Yani o kötü bir örnek olamaz bize. Kötü bir alışkanlık ondan gelemez bize. Mümkün değil. Hem de eski ailemizden, fiziksel ailemizden kalan ne kötülük varsa ondan da özgür olabiliriz. Süper bir şey gerçekten. Çünkü İsa Mesih bizi günahtan kurtarıyor ve onun ayak izlerinde yürümeye öğretiyor bize. Onun çocuklarıyız. Artık kutsal abimiz ve mükemmel babamız örnek olarak onlara bakıyoruz. Ve son olarak kutsal bir amacımız var. Petrus'ta okuduğumuz, iyi misiniz? Az kaldı merak etmeyin. Siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus, biziz. Haberiniz var mı? Tanrı'nın öz halkısınız. sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz. Wow! İsa'daysak Tanrı'nın seçilmiş soyunda bulunuyoruz ve Tanrı'nın öz halkıyız. Öz halkıyız onun. Ve Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildik. Tanrı'yı dünyaya göstermek için, tanıtmak için görevlendik. Ve Tanrı'nın büyük kurtuluş planını gördük ve şimdi bizim ortak olmamızı istiyor kendisiyle. Gerçekten inanılmaz. Ama bazen kendimizi küçük sayıyoruz. Ya da yapamam diyoruz. Ya da Tanrı beni istemez diyoruz. Değil mi? Yani olamaz. Geçmişiniz kötü mü? Hatta özgeçmişiniz kötü mü? Merak etmeyin. Tanrı'nın kullandığı soya göre, baktığımız soya göre erkek veya kadın, iman dolu veya hilekar, cesur yürekli veya kötü yürekli, Tanrı'nın gönlüne uygun veya Tanrı'yı duymaya bile mücadele eden, kral veya işçi ne olursan ol, Tanrı'nın işlerinde yeriniz vardır. Ne de olsa aileden birisiniz. Tabii ki yer bulur size. İsa'da yeni bir başlangıça sahip oluyoruz. Tamam, Matta'nın amacı neydi peki bu bölümde? Ve kapatmak için bir hikaye anlatmak istiyorum. Aslında izin almadım ama umarım fark, yani bir sorun olmayacak. Kurban Bayramı'nda biz Can, Berna ve Joe ile Büyükada'ya gittik. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Oraya gittik. Büyükada'ya gittiniz mi? Herkes herhalde Büyükada'ya gitti. Evet. Ve eğer gittiyseniz tepe üstünde olan o kiliseyi biliyorsunuz herhalde, Aya Yorgi diye. İşte oraya gitmek istersiniz. Aa, bir fotoğraf mı var? Aa, evet. Kanıt. Yani oraya gitmek istersiniz. O kadar büyük bir tepeye çıkmanız gerekiyor ki. Ay, anlatamam size. Herhalde biliyorsunuz değil mi? O yokuşu çıkmanız gerekiyor. Ve tabii ki biz çok genç formda olduğumuz için bir sorun olmadı bize. Biz koşa koşa duruğa gittik değil mi? Ama 2 sene önce kayınbabamla ve kayınanamla gitmiştik. Ve açıkça söylemem gerekirse yokuş biraz zor geldi onlara. Ve onlar her 5 dakika şimdi durup manzaraya bir bakabilir miyiz diyorlardı. O yüzden biz tabii ki onlarla beraber durduk. Manzaraya baktık. Dinlendik. Ve tabii ki çırkarken sadece ağaçlar arasında bir manzaraya görüyorsunuz değil mi? Bazen pendiyi görüyorsunuz, bazen Maltepe'yi, bazen Tuzla'yı görüyorsunuz. Ama açıkçası fazla göremezsiniz. Ama o yokuşu çıktınız mı? O doruğa vardınız mı? İşte o zaman bir manzaraya bakın. Vay! İnanılmaz bir şey. Hem de sessiz bir gün giderseniz İstanbul'un tümünü görmüş olursunuz. İnanılmaz gerçekten. Aslında ilk gittiğim zaman, herhalde bir 3 sene önce falan, bir arkadaşım ondan bahsetmişti. Gitmemi tavsiye etmişti. Gittim işte, yokuşu çıkmaya başladım. Çıktıktan 5 dakika sonra, ay vazgeçeyim dedim. Gerçekten bu kadar yeter dedim. Yani bu manzara yeter dedim. Ama o manzarayı görünce, tepe üstünde olan, o manzarayı görünce anladık. Gerçekten bu kaçırılmaz. Ve Matta büyük manzarayı görmemizi istiyor. İsa'nın tümünü kaçırmamızı istemiyor. İsa'ya bakınca vay dememizi istiyor. Çünkü ismi İmmanuel ve artık Tanrı bizimledir.